Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sade bir dille sizlere açıklamaya çalışacağız.
Bu bölümde en son ve en mükemmel ilahi din olan İslam'ın özellikleriyle ilgili sohbetimize devam edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen programda İslam öğretilerinin zati özellikleri nedeniyle insanın her çağ ve her zamandaki ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirttik. Şimdi akıllara şöyle bir soru gelebilir. Acaba 14 asır önce Allah tarafından insana saadet ana yoluna ulaşmak hedefiyle yol göstermek için nazil olan bir din, sürekli değişmekte ve gelişmekte olan bir dünya ile nasıl örtüşebilir ve insanın bu çağdaki ihtiyaçlarını karşılayabilir?
Bu soruyu yanıtlamadan önce insanın ihtiyaçlarını öğrenmemiz gerekir. İnsanın ihtiyaçları ikiye ayrılır. Temel ve birincil ihtiyaçları ve ikincil ihtiyaçları. Temel ve birincil ihtiyaçların insanın fıtri ve içgüdüsel ihtiyaçlarıdır. İnsanın hayat nimetinden yararlandığı boyunca bu ihtiyaçların onun vücudunda bulunuyor. Bu yüzden sürekli ve daimidir. Tıpkı yiyecek, giyecek, barınma veya ruhsal ihtiyaçlar gibi olan tapınma veya başkaları ile işbirliği gibi.
Fakat insanın bir diğer ihtiyaç grubu ise ikincil ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Örneğin her çağ ve zamanda yaşamak için gerekli olan malzemeler. Veya farklı sosyal ilişkiler ve siyasi veya kültürel münasebetlerle değişen ihtiyaçlar gibi. Bunlar insanın ikincil derece ihtiyaçlarıdır ve her zaman yaşanan değişiklikler ve şartlara göre değişiklik gösteriyorlar. İnsanın çeşitli ihtiyaçları arasında basit bir karşılaştırma yaparak temel ihtiyaçların hiçbir zaman ortadan kalkmadığını görürüz. Ancak zamanın şartlarına ve gereksinimlerine göre bunların karşılama şekli ve tarzı ise değişir.
Büyük düşünür ve din adamı Şeyh Üstad Murtaza Mutahhari zamanın gereksinimleri hakkında şöyle diyor. Zamanın gereksinimleri çevrenin, toplumun ve hayatın gereksinimleri demektir. İnsanın akıl, inisiyatif ve hür irade gücüyle donatılmış olması ve daha iyi bir hayat yaşama arzusu taşıması nedeniyle kendi ekonomik, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak daha iyi fikirler, faktörler ve araçları hayatına katıyor. Daha eksiksiz ve daha iyi faktörlerin ve araçların devreye girmesi otomatik olarak eski ve kusurlu faktörlerin yerini almasına ve insanların yeni faktör ve araçlara bağımlı hale gelmesine neden olur. İnsanın bir dizi maddi ve manevi ihtiyaçlara bağlı olması ve bu ihtiyaçları karşılamak için faktörlerin ve araçların sürekli gelişmesi ise insanlık için bir dizi yeni ihtiyaç yaratır. Bu da çevrenin, toplumun ve yaşamın gereksinimlerinin her çağda ve zamanda değişmesine neden oluyor ve insan kendini yeni gereksinimlere uyarlamak zorunda kalıyor.
İslami hukuk sistemi günün ihtiyaçlarına, çeşitli zamansal ve mekansal koşullara ve insan hayatındaki değişimlere göre yeni kanunlar koyma yeteneğine sahiptir. İslam dini kapsamlı bir din olduğu için çeşitli dönemlerdeki insanın temel ihtiyaçlarına dikkate almıştır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda şöyle diyor. İslam her çağda, zamanda ve yerde insanların değişen ihtiyaçlarına cevap vermekte ve İslam'ın sabit kurallarını değiştirmeden veya yürürlükten kaldıramadan insan toplumunun ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Sosyal hayatın gelişmesi, İslam ve Müslümanların yararına olacak her yeni düzenleme, valinin yani şeriat hükümdarının yetkisindedir ve uygulanmasında herhangi bir yasak yoktur. Bu özelliği İslam'ın, zamanın ve hayattaki değişimlerin gereklerini, insan ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlar.
Tahran Radyosu.
İslam ikincil yasaları oluşturmak için içtihat adı verilen bir yöntem kullanır. İçtihat dini kanunları türetmek için akli ve ilmi çaba demektir. İnsanlığın karşılaştığı her yeni soruna İslam, din uzmanlarının emrindeki içtihat aracını kullanarak cevap verecektir. İslam, dindar ve bilgili alim ve hukukçulara dinin sabit ve temel esas ve kaideleri ışığında ve çağın gereklerine göre kanun yapma izni vermiştir. İslam'da içtihadın ve ilmi olarak dinin hükümlerini anlama çabasının yolu akıl ve istidlalden geçer. Bu konu ise bu büyük dinde akıl ve düşüncenin öneminin bir başka kanısıdır ve İslam'da dini kaynakların Kur'an ve sünnet ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda tabii ki Kur'an ve sünnet öğretilerine dayanarak aklın da dinin hüküm ve kanunlarının bilgi kaynaklarından biri olduğunu gösterir.
Bu bakımdan İslam'ın zaman ve mekanın gereklerine uyum derecesini daha iyi anlamak için dinin inançlar, ahlak ve hükümler gibi unsurlarını daha fazla incelemek ve araştırmak yerinde olacaktır. İnançlar sabittir ve hiçbir zaman ve yerde değiştirilemez. Bir inanç meselesinde değişiklik, önceki inancın geçersizliği anlamına geldiği için bazı dini esaslar bakımından böyle bir değişiklik mümkün değildir. Örneğin Allah'ın vahdaniyeti veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine inanmak İslam'ın sabit ilkelerinden biridir ve bu ilkeler hiçbir koşulda değişemez.
Bu alanda meydana gelebilecek tek gelişme bu ilkelerin daha iyi anlaşılması için daha fazla ve daha ayrıntılı kanıtlar sunmaktır. Böyle bir değişiklik aslında dinin esasında değil, dini ilimlerde bir değişikliktir. Ahlaki değerler ile ilgili olarak da genel ahlaki ilke ve kurallarının değişmez olduğu da söylenebilir. Adalet, takva, zulüm, karşıtlığı, dürüstlük, fedakarlık ve insanseverlik her zaman iyidir ve istenir. Öte yandan zulüm, ayrımcılık, başkalarının haklarına tecavüz ve bencillik her zaman çirkin ve istenmeyen şeylerdir.
Ancak dini kurallar ve kanunlar, sabit kurallar ve değişken kurallar olarak ikiye ayrılır. Namaz, oruç, haccın farz olması ve İslami teşkilatı savunmanın gerekliliği gibi dinin sabit hükümlerinde asla bir değişiklik olmaz. Fakat İslam topraklarının nasıl müdafaa edileceği gibi dinin değişken hükümlerinde zaman ve mekan şartlarına göre değişiklik olabilir. Bu değişken hükümler İslam'ın temellerini bilge bir müçtehit ve İslam alimi tarafından belirlenebilir.
Elbette ahkam ve kanunların bir kısmı her devirde ve her dönemde kendi çözüm ve kanunlarını gerektiren toplumu yönetme şekli ve devlet programları ile de ilgilidir. Bu hükümler çeşitli ekonomik, sosyal, hukuki, siyasi ve benzeri alanlarda sunuluyor. İslami görüşte devletin başında bulunan kişi, yani peygamber, masum imam veya hukukçu kimse, Kur'an ve sünnete dayanarak toplumun yararına ve insanların sorunlarını çözmek için hükümler çıkarabilir. Tabii ki İslam hükümdarının ve hukukçusunun yaşadığı devir ve zaman hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Çünkü her dönemin önemli siyasi, sosyal ve ekonomik gelişme ve yaklaşımlarına vakıf olmak, ikincil karar ve kanunların çıkarılmasında önemli rol oynar.
İslam dünyasının büyük alimi ve düşünürü Ayetullah Mekarim Şirazi, İslam'da çeşitli insan ihtiyaçlarına cevap veren sabit ve değişken kanunlar hakkında şöyle yazıyor. Doğa, içgüdüler ve sabit doğal eğilimler açısından günümüz insanı 10. asrın insanı ile aynıdır ve insanlığı ve varoluşsal özellikleri değişmemiştir. Öte yandan kişisel ve toplumsal çıkarlar ve yolsuzluklar zamanın geçmesiyle değişmez. Doğal olarak bu kanunların sabit ve kalıcı kuralları olmalıdır. Örneğin yalanlar, ihanet veya laubalilik her zaman çirkin ve toplum için yıkıcı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu anlamda ambargo ve yasaklar da kalıcı olmalıdır. Zira toplumun şekli değişse de bu işlerin zararları eskiden olduğu gibi olacaktır.
Ayetullah Mekarim Şirazi şöyle devam ediyor. Ancak günlük ekonomik, kültürel, politik ve sosyal sorunlar gibi zaman ve mekanı kapsayan ve sürekli değişen sorunlar da vardır. İslam'da bu konularla ilgili kanunlar, içtihat ve bilimsel uzman araştırmaları yoluyla ve tabii ki onları yöneten ilke ve değerler korunarak değiştirilebilir ve dönüştürülebilir.
Dinleyiciler, bugünkü sohbetimizi burada noktalarken gelecek hafta tevhid ve Allah'ı tanıma gibi İslam dininin ilkeleri hakkında konuşacağız.
Bizleri www.parsuley.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.arab.ir'e gönderebilirsiniz.
Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde İran'da nakkallık sanatından söz ettik. Bugün ise İran halk edebiyatının önemli bir parçası olan nakkallıkla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Geçen bölümde nakkalların her konu ile ilgili kaynaklarının farklı olduğunu, pehlivanlık ve hamaset öyküleri İran milletinin milli kültürünün önemli bir parçasını oluşturduğunu ve içinde 3 çeşit rivayet yer aldığını, bunların yazılı rivayetler, nakalların sözlü rivayetleri ve tomarlar olduğunu anlattık ve ardından her 3 çeşitten örnek öykülerden söz ettik.
Bugün İran'da nakkallık sanatının büyük bir bölümü İran'ın büyük şairi ve hamaset yazarı Firdevsi'nin ünlü eseri Şahname'de yer alan rivayetlerden alınan öykülerin anlatımından oluşuyor. Şahname eski İran'ı ve Arap istilasına kadar uzanan dönemi anlatıyor ve tarihi İran'la ilgili en önemli eser sayılıyor. Şahname'nin şiirlerini ahenkli okumak asla kolay bir iş değildir. Ve bu kitapta şiir kalıbında yer alan hamaset öykülerini anlatan nakkallar genellikle kendileri de şair veya ediptir. Uzmanlar nakkalların özellikle Safavi döneminde Şahname okumaya yönelmelerini halk arasında yiğitlik ve cengaverlik ruhunu geliştirme şeklinde yorumluyor. Safaviler döneminde Kızılbaş olarak anılan bir kesim ordunun ana direği niteliğindeydi. Nakkalların ve şahname okuyanların sahnelerinin müdavimleriydi.
Nakkalların kullandığı ikinci kaynak hiçbir yerde kayda geçmemiş ve sadece kulaktan kula aktarılan sözlü rivayetler ve öykülerdi. Sözlü rivayetlerin ne zaman başladı ve nasıl gelişti pek bilinmiyor. Ancak araştırmacılar sözlü rivayetlerin yazılı edebiyat ve kitabetten önce var olduğu konusunda hemfikirdir. Nakkallık sanatı hakkında özellikle Safeviler döneminden sonra daha fazla bilgi bulunuyor. Bu sanatı en çok Safevi kralı İsmail ve hedeflerine hizmet eden sanatçılar, dervişler ve sofiler yaygınlaştırdı. O dönemden nakallar insanların ilgisini çekmek için din önderlerinin iyiliklerini anlatan şiirler okurdu. Ve buna menkıbeler okuma anlamına gelen menakıbhane denirdi. Menkıbe, din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışları ile ilgili hikayedir. Gerçekte o dönemde kahvehanelerdeki sıcak ve samimi ortam insanları bu mekana çekiyor ve böylece nakkallık sanatının gelişmesine yardımcı oluyordu. Nakkallık sanatı insanları İran tarihi ve kültürü ile tanıştırırken bu sanatın merkezi de kahvehanelerdi.
Safavi 1. Abbas döneminde İran'ın İsfahan, Kazvin ve Şiraz gibi birçok kentinde kahvehaneler vardı ve toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar boş zamanlarını geçirmek ve sevdikleri şahname şiirlerini dinlemek üzere bu mekanlara akın ederlerdi. İran milleti şahnameyi anlatan nakkallık sanatını gerçekten çok severdi.
Tahran Radyosu.
Muhterem dinleyiciler, nakkallar ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümlerde yaşlı bir bezirganın 3 oğlunu sanamak istediğini ve her birine biraz para vererek ticaret yapmalarını söylediğini, ancak bir tek küçük oğlu bu işin ehli çıktığını, çünkü babasının verdiği parayla bir iyilikte bulunduğunu ve bir ölünün aşının toprağa verilmesi için babasının verdiği parayı ölen kimsenin alacaklılarına verdiğini anlattık. Ve yine dedi ki, bezirganın oğlu uşak ararken çıplak bir adamla karşılaştı ve onu uşak olarak yanına aldı. Birlikte ticaret etmek üzere uzun bir yolculuğa çıktılar.
Geçen bölümde bezirganın oğlu ve uşağı Feramerz uzun bir maceranın ardından bir kente vardıklarını, kentin padişahının kızı delirdiğini ve Feramerz onu iyileştirerek bezirganın oğlu ile evlendirdiğini, ardından yine yola çıktıklarını ve vardıkları yeni kentte padişahın oğlunu öldüren katili bulduğunu ve burada da padişahın kızı ile Bezirgan'ın oğlunu evlendirmek istediğini anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Feramerz padişaha talebini anlattıktan sonra Bezirgan'ın oğlunu yanına geldi. Yine başından geçen macerayı baştan sona ona anlattı. Ve birlikte padişahın yanına gittiler. Bezirgan'ın oğlu yine padişahın damadı oldu. Ve yine 7 gece 7 gündüz düğün yapıldı ve 7. günün sonunda padişahın kızı ile Bezirgan'ın oğlunun nikahı kıyıldı. Bezirgan'ın oğlu ve uşağı Feramerz birkaç gün kentte kaldıktan sonra tekrar yola çıkmaya karar verdi. Feramerz yüklerini yükledi ve padişahın verdiği altın ve mücevher yüklü 50 katır ve 10 köle ve cariye ile Bezirgan'ın oğlunun toplam mal varlığı 150 altın ve mücevher yüklü katır ve 20 köle ve cariye oldu.
Yola çıktıktan sonra Bezirgan'ın oğlu baktı iyi bir servet edinmiş ve bu yüzden Feramerz'i artık eve babasının yanına dönme zamanı geldiğini söyledi. Bezirgan'ın oğlu ve uşağı Feramerz geldikleri yoldan geri döndü. Dönüşte kafile bir yerde durmaya ve geceyi orada geçirmeye karar verdi. Akşam vakti yemek yerken yaşlı bir kadın onlara yaklaştı ve bir lokma ekmek istedi. Yaşlı kadına biraz ekmek verdiler. Ekmeği alan yaşlı kadın uzaklaştı. Ancak Feramerz kuşkulandı ve yaşlı kadını takip etti. Yaşlı kadın bir kuyunun üzerinde duran taşı kaldırdı. Kuyuya girdi ve orada bekleyen eşkıyalara kafileyi anlattı ve yağmalamalarını da istedi.
Yaşlı kadının bu sözlerini duyan Feramerz kuyunun başında bekledi ve dışarı çıkan eşkıyaları tek tek öldürdü ve sonunda kimse kalmadı. Feramerz daha sonra yaşlı kadının sığınağına girdi ve şöyle dedi. Bu muydu sana verdiğim ekmeğin karşılığı? Hadi şimdi bütün mücevherlerini bana ver. Yaşlı kadın mücevherlerin yerini gösterdi. Feramerz önce yaşlı kadını öldürdü, ardından etrafı aradı. Bir de baktı ki tavandan asılan insanlar var ve bazıları hala yaşıyor. Feramerz hala hayatta olanların hepsini kurtardı. Kurtulan insanlar Feramerz'in elini ayağını öpmeye başladılar ve ölünceye dek onun kulu kölesi olacaklarına dair söz verdiler. Feramerz burada buldukları tüm altınları, mücevherleri topladı ve Bezirgan'ın oğlunun yanına döndü ve macerayı anlattı.
Bezirgan'ın oğlu ve Feramerz yeniden yola çıktı ve sonunda yaşlı Bezirgan'ın yaşadığı kente yaklaştılar. O sırada Feramerz kentin dışında kalmalarını kendisi gidip kent halkını haberdar etmesini söyledi. Feramerz Bezirgan'ın oğluna ayrıca babasını da getireceğini söyledi. Feramerz yaşlı Bezirgan'ı bulduğunda gözleri oğlu için ağlamaktan kör olmuştu. Hemen gözlerine bir ilaç sürdü ve iyileşti. Yaşlı Bezirgan karşısında oğlunun uşağı Feramerz'i görünce çok sevindi ve birlikte kentin dışına çıktılar ve oğlunun yanına gittiler. Yaşlı adam oğlunun kafilesini görünce şaşırdı ve bunlar da kim diye sordu. Framarz de bunar olurun külelere ve cariyelere diye anlattı.
Sonunda baba oğul birbirlerine kavuştu. Yaşlı bezirgan oğlunun iki yanında ay parçası gibi iki güzel gelin oturduğunu fark etti. Sevinçten oğluna sarıldı. Öyle ki baba oğul mutluluktan bayıldı. Heramerz ikisini de ayılttı, ardından beraber kente girdiler. Bezirgan'ın oğlu kendisi için bir ay içinde bir bahçe inşa edilmesini emretti. Heramerz emri yerine getirdi ve Bezirgan'ın oğlu oraya yerleşti. Bezirgan'ın oğlu babasından kardeşlerini sordu ve onları da getirmelerini emretti ve kendi yanına aldı.
Tüm bu gelişmelerin sonunda Feramarz Bezirgan'ın oğluna şöyle dedi. Madem her şey yoluna girdi, hani naaşını, borcunu ödeyerek gömdürdün, o adamın hayrına bir sadaka var. Bezirgan'ın oğlu kabul etti. Hemen yemekler ve tatlılar yapıldı ve hazırlanan yiyecekler 50 katıra yüklenerek mezarlığa doğru yola çıktılar. Mezarlığın başında yemekleri yoksul insanlara dağıttıktan sonra Feramarz bir mezarı açtı ve şöyle dedi. Ey Bezirgan'ın oğlu, ben senin 100 lira verip naaşını kurtaran ve gömdüğün o ölüyüm. Ben o 100 liralık iyiliğini telafi etmek için geri geldim ve şimdi senin hayatın tamamlandı. Artık benim görevim de sona erdi. Allah'a ısmarladık. Bu sözlerin ardından Feramarz mezara girdi ve mezar taşını da üzerine çekti. Baba oğlu her ne kadar ardından bağırdıysa nafile. Feramarz ebedi uykusuna çoktan dalmıştı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, böylece bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş olduk. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir adresinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinize turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk programının bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen sohbetimizde Mazenderan müziğinden ve türlerinden biraz bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu müziğin diğer tezahürleriyle tanışmak istiyoruz.
Mazenderan müziği konu bakımından çok çeşitlidir. Eski İranlılar gibi Mazenderanlıların da iş ve çabadan evliliğe ve ölüme kadar çeşitli yaşam meseleler için özel bir müziği vardı ve bu müzik ve yaşam birlikteliği Mazenderanlıların kültürüne bugüne kadar yansımıştır. Mazenderan müziğinin en önemli konular arasında ritüel müzik, çoban müziği, bayram ve kutlamalar için müzik, etnik müzik ve bu gibiler vardır.
Ritüel müzikler arasından sizlere biraz da Nevruz Hali'den bahsetmek istiyoruz. Nevruz, eski çağlardan günümüze kadar İranlıların en önemli kutlamalarında biri olan bahar ve yeni yılın müjdecisidir. Bazı araştırmacılara göre Nevruz Hane İran'ın kuzey illerinde yani Mazenderan ve Gilan'da başlamıştır. Tabii ki şu anda İran'ın diğer bölgelerinde de icra ediliyor. Nevruz Hane'de bahar mevsiminin başlangıcından önce Nevruz Han, Nevruz şarkıcısı olarak adlandırılan kişiler farklı şehir ve köylere seyyar olarak gider, doğaçlama veya ezberi olarak baharı överek şiirler söylerler.
Nevruz hanların çoğu birkaç kişidir. Biri şiirleri okur, biri enstrüman çalar. Yükçü denilen diğeri ise halkın evlerine gider ve ev sahipleri de yumurta, yöresel ekmek, tatlı ve helva, pirinç ve nakit hediyeler gibi hediyelerle yükçülerin keselerini ve sepetlerini dolduruyor. Nevruz Hane İran ve Mazenderan kültürünün güzel tezahürlerinden biridir ve Nevruz Hanlar halka güzel yerel şarkılarla yeni yılın gelişini müjdeler.
Şimdi hoş sesinin yanı sıra dutar da çalan Ali Divsalar'ın Nevruz Hanesini birlikte dinleyelim. Birlikte dinlediğimiz güzel müzik Ali Divsalar'ın eserlerinden biriydi. Ritüel temalı diğer Mazenderan vokal müziği türlerinden biri Çavuşihani'dir. Geçmişte bir kişi kutsal yerleri ziyaret yolculuğuna giderken Çavuşi okunurdu ve ona eşlik eder sağlık dileğinde bulunulurdu. Bu gelenek Mazenderan ve İran'ın bazı şehirlerinde hala yaygındır. Bu geleneğin geçmişi hakkında Safavi döneminden kutsal yerlerin ziyaretçiler arasında adet haline geldiği ve Kacar döneminde zirveye ulaştığı söylenir.
Bazı yabancı seyahatnameler bu gelenekten bahsetmiştir. Örneğin Nasreddin Şah döneminde İran'a seyahat eden Yakup Edward Polak seyahatnamesinde ellerinde kırmızı bayrak bulunduran ve herkesten daha önde hareket eden dini çavuş ve çavuşi hanlardan bahsetmiştir.
Ayrıca bundan daha önceki dönemde yani Safaviler döneminde İran'a seyahat eden Adam Olerus seyahatnamesinde grubun önünde şiirler söyleyen çavuşi hanlar hakkında yazmıştır. Çavuşihani genellikle müzik aletleri olmadan söylenir. Aslında Çavuşihani, İran müzik geleneklerinin ve Şii mezhebinin ritüellerinin felsefesinin iç içe geçmesinin bir simgesidir. Şimdi Mazenderan Çavuşihanesinden kısa bir bölümü birlikte dinleyeceğiz. من به انهار کوثر است کوثر کجا زدیده ی پر اشک بهتر است نام حسین کرب و بلا هر دو دل رو باز نام علی اکبر از آیان دل رو با ترس
Düğün ve kutlamalarda yaygın olarak kullanılan Mazenderan'ın en önemli çalgılarından biri de Desirkoten olarak adlandırılır. Desirkoten iki kafaya vurmak demektir. Disirkotin, Mazenderan'ın merkezindeki en önemli vurmalı çalgıdır. Bu alet bir tarafı açık, diğer tarafı kapalı olan yumurta veya vazo şeklindeki iki testiden oluşmuştur.
Tahran Radyosu.
Bu aletin gövdesi genellikle topraktan yapılır. Bu iki testinin boyutu farklıdır. Biri daha büyük yapılır ve kalın bir ses çıkarır, diğeri daha küçüktür ve ince bir ses çıkarır. Boşluklar genellikle inek veya deve derisi olan deriyle kapatılır ve her biri deri parçasının etrafında boşluğa sıkılaştırılan ve sabitlenen deri kayışlar için birkaç delik oluşturulur. Deride oluşan deliklerden geçtikten sonra kayışlar iç içe geçerek gövdenin altında metal bir halkaya bağlanır.
Desirkoten kayısı, ceviz, turunç veya sağlam ahşabı olan diğer orman ağaçlarından yapılmış iki çubukla çalınır. Çubuklardan birinin boyu diğerlerinden biraz daha kısa ve çapı daha küçüktür. Desirkoten çubuklarına kotena denir. Desirkoten genellikle geniş bir ses yelpazesine sahip olan zurna, lele, va ve kerne enstrümanlarıyla birlikte çalınır. Bu enstrümanın ünlü ritimleri yekçube, doçube, seçube, semahal, patehdi, hemumseri vesairedir. Şimdi desirkoten çalgısı eşliğinde seçube ritmini dinleyeceksiniz.
Bu ana kadar programı dinlemekten keyif aldığınızı umuyoruz. Mazenderan Desirkoten'inden bahsettik ve şimdi sizlere Mazenderan müziğinin bir diğer önemli enstrümanı olan lele va'dan bahsetmek istiyoruz. Lele va üflemeli bir çalgıdır ve kamıştan yapılmıştır. Mazenderan ilinin batısında yer alan Gilan ilinde bu çalgıya lele denir. Farsça'da bu çalgıya Neyçupan da denir.
Leleva ismi Mazenderanice'de ney anlamına gelen lele ve rüzgar anlamına gelen va kelimelerinden türetilmiştir. Bu enstrüman hayvancılık ve çobanlık yaşamıyla ilgilidir. Bu çalgının en eski ezgileri sürüleri otlatma ve bunların anlatılmasıyla ilgilidir. Şu anda lelevanın güzel sesini Ketuli müziğinde ve diğer bazı Mazenderan müziği türlerinde duyabilirsiniz. Şimdi Üstad Hüseyin Tayyibi'nin leleva çalımını birlikte dinleyeceğiz. Bu müzik Ketuli makamındadır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Heftevreng adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. İnşallah programımızı dinlemekten zevk almışsınızdır. Bu bölümü Sema Hal ezgisi ve Lele Va ve Deser Koten enstrümanlarının çalımı ile noktalamak istiyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Süryani ve Ermeni azınlıklarından şehit aileleriyle buluşmasını anlatacağız.
Bu rivayetler daha çok Kadir Gecesi'nde İsa adlı kitapta basılıp yayınlanmıştır. Hep birlikte dinliyoruz.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisedi üzerinden 5 yıl geçiyordu. Gün geçtikçe Müslümanların küçük topluluğu üzerinde cinayet, işkence ve yaptırım baskısı daha da artırıyordu ki hicret fermanı geldi ama nereye? İslam peygamberi yarenlerine Habeşistan'a gidin, orada adaleti ve zulüm etmeyen bir kral var diye buyurdu. Peygamber Efendimiz'in buyruğu üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kardeşi Cafer bin Ebi Talib göçmen kafilesinin başı olarak onlara eşlik etti. Habeşistan halkı o zamanlar Hristiyan olarak adlandırılan Hazreti İsa'nın dininin takipçileriydi ve kralları Necaşi ise kendisi dindar bir adamdı. Hazreti İsa'nın öğretileri ona adaleti olmayı, zalim olmamasını ve suçsuz bir insanın ona sığındığı an onu kabul etmesini öğretti. Yüzden az Müslüman grubundan bir kısmı yalnız ve bir kısmı da aileleriyle birlikte gizlice Kızıldeniz kıyılarına ulaştı ve oradan gemiyle Habeşistan'a gitti. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Necaşi bu muhacirleri kabul etti. Habeşistan'da özgürce yaşamalarına ve kendi dinlerince Allah'a ibadet etmelerine izin verdi. Göçmen Müslümanların durumu o güne kadar iyiydi. Ta ki Amr-u As Müslüman göçmen grubunu geri getirmek için Kureyş liderleri tarafından Habeşistan'a gönderildi.
Hile ve aldatma sıfatıyla tanınan Amr-u As, önce Necaşi'nin sarayındakilere ve danışmanlarına gitti ve onlara götürdüğü hediyeler ve rüşvetlerle Necaşi'nin huzuruna çıktı. Pohpohlayıcı bir selamın ve saygının ardından Kureyş'in enfes hediyeleri krala takdim ettikten sonra muhacir Müslümanlara kötülemeye başladı ve şöyle konuştu. Size gelenler asi ve inatçı, atalarının dinine sırt çeviren, cahilliklerinde ısrar eden gençlerdir. Kureyş büyükleri saygıyla bu sabotajcıları Hicaz'a iade etmenizi rica ediyor. Açgözlü danışmanlar da Necaşi'yi Müslümanları kovmaya ikna etmesi için Amr-u As'a destek verdiler. Ama Necaşi bunu yapmadı ve suçları bize kanıtlanana kadar güvendeler, onları çağırın diye karşılık verdi.
Kral huşu içinde oturdu ve saraylılar onun etrafında toplandı. Cafer ve diğer Müslümanlar içeri girdiler ve yüksek sesle selam verdiler. Amru As, Necaşi'ye hitaben şöyle dedi. Görüyor musunuz? Bu insanlar o kadar gururlu ki kralın önünde bile eğmiyorlar. Saraylılar öfkeyle neden eğilmiyorsunuz? Sorduklarında Cafer şöyle dedi. Peygamber Efendimiz sadece Yüce Allah'ın karşısında eğilmemizi ve cennet ehlinin merhabasının selam olduğunu buyurmuştur. O nedenle biz size selam verdik. Necaşi bu sözleri duyunca gülümsedi ve Cafer'e İslam dini hakkında sordu. Cafer, cahiliyeyi Kureyş'in putperestli, murdar yemellere, vahşilik ve kızları diri diri toprağa gömme gibi tavırlarını anlatarak, Peygamber Efendimiz onun din ile Allah'a ibadet etmemiz için geldi. Adaletli ve şefkatli olmamız için yalan söylememek, yetimin malını yememek, namaz kılıp zekat vermek için geldi yanıtını verince, Necaşi peygamberinizin size getirdiğinden bir şey aklında var mı diye sordu. Cafer Meryem suresinden Hazreti İsa'nın doğumu, Meryem'in paklığı ve Yahudilerin iftiraları ile ilgili ayetleri zekice ve güzel bir şekilde okudu.
Necaşi ve mecliste bulunan Hristiyan alimlerin gözlerinden yaşlar süzülerek şöyle dedi. Şüphesiz peygamberinize indirilen İsa'ya indirilenin aynısıdır. Amru As muhacirlerin İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığına inandıklarını söyledi. Bu ifadeden sonra orada bulunan rahipler ve bilginler bozuldular ve yaygara kopardılar. Necaşi kaygılıydı ve Cafer'e şöyle sordu. Buna ne diyorsun? Cafer korkmadan İslam'ın inançlarını anlattı ve şöyle dedi. İsa Allah'ın kulu ve elçisidir ve Allah'ın Meryem'e vahyedilen ruhu ve kelimesidir. Rahiplerin gürültüsü yükseldi ancak Necaşi memnun oldu ve bunun doğru inanç olduğunu söyledi ve Amru As'ı saraydan kovdu ve ''Bu gençleri bir dağ altınına değişmem, onlar benimle güvendeler ve istedikleri zamana kadar kalabilirler.'' dedi. İşte buradan Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki yakınlık güçlendi.
Tahran Radyosu.
Şimdi İran İslam İnkılabı'nın üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçiyor ve Hristiyanlar bu ülkede özgürce yaşayan en büyük dini azınlıklardan biridir. İranlı Hristiyanlar çoğunlukla Ermeni ve Süryanilerden olup uzun bir geçmişe sahiptiler. Kendilerini İranlı ve milletin bir parçası olarak gören bu değerli vatandaşlarımız toplamda 100'den fazla şehit vermiştir. Bu şehitlerin çoğu kutsal savunma yılları sırasında cephelerde şehit düşen askerler, bazıları da münafıkların suikastlerinde veya savaş sırasında İran şehirlerinin bombalanması ve roket atışlarında şehit olanlardır.
Son yıllarda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem de rehberliği sırasında farklı durumlarda dini azınlıklarla anılarını ve buluşmalarını anlatan ve her biri kendi yerinde çok çekici ve hoş olan çeşitli kitaplar yayınlandı. Ancak belki de hiç kimse İran gibi binlerce sorunu ve kaygısı olan büyük bir ülkenin liderinden ülkesindeki dini azınlıklara bile dikkat etmesini beklemiyor. Bu konu Kadir Gecesi'nde İsa kitabını okuyarak iyi anlaşılabilecektir.
Kadir Gecesi'nde İsa şehit ailelerinin evlerinde İslam İnkılabı rehberinin varlığının hikayesidir. Bu kitapta rehberin İran'ın Hristiyan şehitlerinin aileleriyle evlerinde buluşması 23 bölümde anlatılmaktadır. Hz. İsa'nın hayatı, İslam, Hristiyanlık dinleri arasındaki ilişki, İslam Cumhuriyeti'nin Hristiyanlık ve dini azınlıklarla ilişkisi gibi konuların ele alındığı nispeten uzun ama yenilikçi ve yeni bir girişin eşlik ettiği bu eserde 23 bölüm yer almaktadır. Ayetullah Hamine'yi şehit ailelerinin önemi ve değeriyle onlara saygı ve özel ilgi gösterilmesi gereğini göz önünde bulundurarak savaşın başlangıcından itibaren bu ailelere özel ilgi göstermiş ve 1984 yılından itibaren Hz. İsa'nın doğumu ve Hristiyan bayramları gibi münasebetlerde Hristiyan şehit ailelerinin misafirleri olup bu aileler ile samimi bir ortamda sevgi ve teveccühünü gösteriyorlar. Bu ziyaretler hala devam ediyor ve İslam İnkılabı rehberinin oluşturduğu güzel geleneklerden biri sayılmakta. Bu toplantıların bir özelliği, çoğu Hristiyan ailenin kendi evlerinde İslam İnkılabı rehberinin varlığına inanamamaları ve toplantının sonuna kadar süren bir şaşkınlık içinde olmalarıdır. Bu durum İslam İnkılabı rehberinin bu ailelerle daha fazla konuşmalarına, anılarını paylaşmalarına ve bir nevi meclisin ısınmasına neden oluyor.
Kadir Gecesi'nde İsa kitabı, Hristiyan şehitlerin evlerinde, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin varlığının görüntülerini tat katmak ve bu değerli şehitlerin görüntüleriyle anlatımlara eşlik etmek için tam renkli olarak basılmıştır. Bu şehitlerin evlerinde Ayetullah Hamine'nin varlığının anlatılmasıyla birlikte şehit ile ilgili güzel noktalar, anıları ve şehadet tarzına yer verilmiştir ki bu aziz şehitlerimizin ve ailelerinin fedakarlığını, cesaretini ve yüksek insan ruhunu göstermektedir. Bu kitabın okunması bir yandan bizi gerçekten İslam'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine dayanan İslam İnkılabı rehberinin karakteri, ahlakı ve aydınlanmış koruyuculuğunun bir başka nurani yönü ile tanıştırır ve diğer yandan kritik anlarda diğer insanlarla birlikte görevlerini kabul eden ve güzelce yerine getiren ve bununla gurur duyan Hristiyan vatandaşlarımızın erdemini, insanlığını ve vatanseverliğini bize tanıtıyor. Kadir Gecesi'nde İsa kitabı Profesör Nikain tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Size hazırladığımız yeni sohbetimizde bu kitaptan bazı parçalara aktararak İslam İnkılabı rehberinin Hristiyan şehit aileleriyle görüşmesini ve İran'daki dini azınlıkların ilişkilerinin nasıl olduğu konularına değineceğiz.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz.
Programımızla ilgili her türlü görüş ve istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Adresi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlık kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır. Lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır. Ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşturur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi. Ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran Plutosu, dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Elam, yanık kent, silk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İranlılarla olan davranışlarınızdan mümkün olduğunca hiyerarşiyi koruyun ki kimseyi kırmayın. Çünkü İranlılar arasında var olan samimiyet ve sıcaklığa rağmen saygının özel bir yeri vardır. Bu yüzden davranışlarınıza dikkat edin. Bundan önceki sohbetimizde İranlılar arasında kültür, itibar ve onur konusunu Yunan gezgin Sofya A. Kotlake'nin sözleriyle aktarmıştık. Bugünkü sohbetimizde ise İranlılar arasındaki resmi ve gayri resmi davranış biçimlerine aşina olmak istiyoruz. Bu bölümde bazı davranış ilkelerini analiz ve inceleme amacıyla ayrı ayrı ele alsak da çoğu bu ilkeler birbirleriyle etkileşim halindedir. Fakat farklı davranışlarda kendini gösterir. Sofya A. Kotlake, İranlılar Arasında adlı kitabında İranlıları farklı durumlarda hitap etme biçimlerinden bahsetmiştir. Şimdi Sofya'nın sözlerini dinleyelim. 1980'lerin sonlarından bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. O zamanlar Londra'da bir İran şirketinde çalışıyordum. Birkaç yıldır orada çalışan İranlı meslektaşlarım vardı. Bir gün bir meslektaşım diğerini küçük ismiyle çağırdı ve o kadın da beni küçük ismimle çağırdığı için ben de bunu yapabileceğimi düşündüm. Ama bunu yaptığımda hoşuna gitmedi ve bana Zeri değil, hanım rahmeti dedi. Evet, yanlış yapmıştım zira o benden çok daha büyüktü ve birbirimizi tanıdığımız sürede kısa olduğu için onu küçük ismiyle çağırmamam gerekiyordu. İranlılar aile ve toplumun bir parçası olarak birbirleriyle birçok ilişkiye sahiptir. Ve bu ilişkilerde birçok davranışı norm ve kural olarak kabul etmişlerdir. Birçokları bu davranışları dini görevleri olarak görmekte. Başkalarına saygılı ve nazik davranmak, çocukların doğru eğitimi ve değerli ilişkilerin öğretilmesi İranlılar için son derece önemlidir. Bu ülkenin insanlarına göre iyi davranışa sahip olmak çocuklarda yerleşmesi gereken en arzu edilen özelliklerdendir. Genel olarak İranlılar ses yükseltme, kavga etme ve küfür etme gibi durumlara girmemeye özen gösterirler. Bir sonraki konu ise önceki konuyla alakasız değil ama biraz farklı olan şey İranlılar arasındaki nezaket ve adaptır.
saygı, alçak gönüllülük, empati, nezaket ve adabın korunmasında üç önemli ilkedir. Bu konuyu duymanız ilginç gelebilir. Zira bu ülke insanlar arasında saygı ilkesine göre her zaman muhataplarını kendilerinden daha yüksek ve daha iyi bir pozisyonda konumlandırırlar. Ve alçak gönüllülük ilkesine göre kendi konumlarını gerçekte olduğundan daha düşük olarak ifade ederler. Sonuçta insanlar arasındaki empati sayesinde her zaman başkalarının meselelerine, ihtiyaçlarına, refahlarına ve rahatlıklarına dikkat ederler. Sanki başkalarıyla ortak bir paydaları varmış gibi. Bir yabancı ilk kez bir İranlıyla tanıştığında alışık olduğu davranışların aksine birçok kişisel soruya cevap vermek zorunda olduğunu fark eder. Örneğin İranlılar kişinin yaşını veya gelir seviyesini sorarlar. Evli olup olmadığını veya çocuğu olup olmadığını sorarlar. Eğer yoksa bunun nedenini öğrenmek isterler. İranlılar da kendi kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşmaktan çekinmezler. İranlıların bu tür soruları sormaktaki amacı kişileri daha iyi tanıyabilmektir. Bu tür bilgi alışverişi İranlının başkalarıyla doğru bir şekilde etkileşimde bulunmasına yardımcı olur. Elbette tüm bunlar empati göstergesi olabilir. Onlar sizi tanıdıkları çevresine almak isterler. İran'da yaşadığım süre boyunca fark ettiğim bir diğer nokta, Farsça'da ikinci tekil şahıs için iki zamir bulunmasıdır. Biri samimi ve gayri resmi sen, diğeri ise resmi ve nazik siz. Bu durum bir yabancıyı İranlılara hitap ederken farklılık gösterdiğinde daha ilginç hale geliyor. Bu zamirlerin kullanımı başlangıçta bana garip gelmişti. Ancak daha sonra bir İranlı arkadaşım bana bu durumu izah etti. İran'da sen zamirinin aile ve çok yakın arkadaşlar dışında kullanılması saygısızlık, hatta küstahlık olarak kabul edilir. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlar bile başkalarının önünde birbirlerine resmi siz zamiriyle hitap ederler. Genel olarak başkalarına hitap ederken siz zamirinin kullanımı bir nezaket biçimi olarak görülmektedir. Yabancı kişiler, örneğin satıcılar, banka görevlileri, taksi şoförleri veya hatta doktorlar benim İranlı olmadığımı anladıklarında bana sen zamirini kullanıyorlardı. Başlangıçta benimle gerektiği gibi davranılmadığını düşündüm. Ancak bir arkadaşım bana İranlıların başkalarına saygı göstermek için nezaket kurallarına uyduğunu, fakat yabancılarla etkileşimde daha rahat davrandıklarını söyledi. Arkadaşımın söylediğine göre tüm İranlılar istisnasız yabancılara nazik ve tamamen dostça davranıyorlar. Bu yüzden benim için asla bir hakaret niyetinde değildiler. Yabancıların bulunduğu durumlarda İranlıların geleneksel kuralları gereksiz bulduklarını ve kendi vatandaşlarıyla etkileşimde kullandıkları kuralları bir kenara bırakmaya çalıştıklarını anladım. İran'da zamirlerin kullanımı ile ilgili çok ilginç bir nokta da biz ma zamiri ile ilgilidir. İngilizce'de kraliyet ailesi güçlerini ve yüksek statülerini göstermek için birinci çoğul şahıs zamiri ve biz kullanırken İran'da bu zamirin şu anda böyle bir anlamı yoktur. Bu durum bu ülkenin tarihi olaylarına dayanır. Yıllar önce burada yönetim monarşiydi. Şu anda bu sistem yerini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla ma zamiri de onların yanında kaybolmuş ve farklı bir anlam kazanmıştır. İranlılar bazen bu kelimeyi alaycı bir şekilde kullanarak bizim uykumuz var gibi ifadelerle mizah yaparlar. İran'da karşılaştığım diğer hitap şekli ise insanların soyadlarıyla ilgiliydi. Yasal olarak İranlı kadınlar evlendikten sonra kocalarının soyadını almazlar. Bu nedenle iş ortamlarında kendi soyadlarıyla tanınırlar. Ancak toplumda kocalarının soyadını kullanmaları da mümkündür. Ayrıca hanım ünvanı kadının evli olup olmadığını belirtmez. İranlılar iş ortamlarında bireylerin soyadlarıyla birlikte beyefendi, hanım ünvanlarını kullanırlar. Birbirleriyle samimi olan kadın çalışanlar yalnızken birbirlerini isimleriyle birlikte canım kelimesiyle çağırırken diğerlerinin önünde hanım ünvanıyla birlikte soyadlarını kullanırlar. Erkekler de iş ortamında birbirleriyle samimi olduklarında genellikle isimlerini veya soyadlarını beyefendi olmadan kullanırlar. Eğitim durumu ve mesleki pozisyon genellikle soyadlarının önüne eklenir. Örneğin mühendis bey soyadıyla veya doktor hanım soyadıyla birlikte kullanılabilir. Genel olarak bir bireyin yalnızca adıyla ya da adıyla birlikte beyefendi veya hanımefendi kelimesinin kullanılması yalnızca bireylerin birbirlerini iyi tanıdığı durumlarda mümkündür. İngiliz kültüründe birinin adıyla hitap etmek resmi olmayan bir durumu gösterirken mutlaka yakınlık veya tanışıklık anlamına gelmez. Bu yüzden İngilizce konuşanların İran'da en iyi uygulamasını resmi ortamlarda bireylerin isimlerini kullanmaktan kaçınmak olduğunu bilmeleri gerekir. Ancak yabancıların soyadlarının telaffuzunun İranlılar için zor olabileceği göz önünde bulundurulduğunda yabancılar çoğu durumda İranlıların bulunduğu ortamlarda isimleriyle hitap edilmekten hoşlanırlar. Eğer sizi adınızla çağırırlarsa bu durum karşılıklı değildir ve siz onların adlarıyla hitap edemezsiniz. Hangi durumda saygının mı yoksa samimiyetin mi ağır bastığını değerlendirmeniz gerek. Bu nedenle bir yabancı olarak eğer adınızla hitap ediliyorsa bile soyadıyla birlikte beyefendi veya hanım ünvanını kullanmaktan çekinmeyin. Eğer muhatabınız sizi adınızla çağırmak isterse bunu size kendisi söyleyecektir. Burada İranlılarla etkileşimde bulunurken dikkate almanız gereken birkaç önemli noktayı belirtmek istiyorum. İran'da insanlar Müslümandır. Bu yüzden toplumda karşı cinsle hatta tanışma aşamasında bile tokalaşmak uygun değildir. Ancak aynı cinsiyetten olan kişiler sizi sıkıca kucaklayabilir ve öpebilir. Bu duygusal ve çok dostça davranışa hiç şaşırmayın. Onların niyeti sadece sevgi ifade etmektir. Thank you.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İranlılar Arasında isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde resmi ve gayri resmi davranışlar, nezaket ve geleneklerden bahsettik. Sonraki sohbetimizde Sofya A. Kutlaki'nin dilinden İranlılar arasındaki selamlaşma, ikram ve protokol kuralları hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.